Ayrım 16, sayfa 238. 11. bölüm. Peter Miller, Motti'nin denetleyen bakışları altında annesine ve Ziggy'ye yazdığı mektupları öğleye doğru bitirdi. Valizi otelden getirilmiş, otel hesabı ödenmişti. Öğleden az önce Peter Miller, Motti ve bir önceki gecenin şoförüyle Bayreuth'a doğru yola çıktılar. Peter Miller bir muhabir içgüdüsüyle bir önceki gece kullanılmış olan Mercedes'in yerine bindikleri mavi Opel'in plakasına bir göz attı. Yanındaki Motti bu bakışı fark ederek gülümsedi. "Kendinizi üzmeyin," dedi. "Kiralık bir arabadır bu. Sahte bir adla kiralandı." Miller, insanın kendini işinin profesyonelleri arasında olduğunu bilmesi güzel bir şey, dedi. "Öyle olmak zorundayız. Karşılarına Odessa'yı alanların hayatta kalabilme şansları buna bağlıdır." Garaj iki araba alacak büyüklükteydi. Miller ikinci araba yerinde Jaguar'ının durduğunu gördü. Bir önceki gecenin yarı erimiş karı tekerleklerin altında çamurlu su birikintileri meydana getirmişti. Arabanın parlak karoseri garajın elektrik ışığı altında pırıl pırıl yanıyordu. Opel'in arka koltuğuna geçip oturan Miller'in başına gene aynı siyah çorap geçirildi ve araba garajdan çıkıp avlu kapısından geçerek sokağa ulaşıncaya kadar öne doğru iki büklüm bir halde oturması sağlandı. Münih'ten iyice uzaklaşıp Nürnberg ve Bayreuth'a doğru otoban E6'da kuzeye yönelinceye kadar Motti onun başındaki siyah çorabı çıkarmadı. Çorap başından çıkarıldıktan sonra Miller'ın ilk fark ettiği şey karın gece adam akıllı yağdığı oldu. Baviera'nın Franconia'ya dönüştüğü dalgalı ormanlık arazi lekesiz bir beyazlığa bürünmüş, yol boyundaki kayın ağacı ormanlarının yapraksız ağaçları bodur yuvarlaklar haline almıştı. Şoför ağır ve dikkatli bir şekilde arabayı sürüyor, ön cama düşen kar tanelerini ve yoldan geçen kamyonların sıçrattığı çamurları temizlemek için cam siliciler durmadan çalışıyordu. Öğle yemeğini Ingolstadt'ta bir yol kenarı hanında yediler ve Nürnberg'i doğuda bırakarak bir saat sonra Bayreuth'a ulaştılar. Almanya'nın Baviera İsviçre'si takma adıyla ünlü en güzel bölgelerinden birinin ortasına kurulmuş olan küçük taşra şehri Bayreuth, her yıl düzenlenen Wagner Müzik Festivali ile tanınmıştır. Sarışın ırk mitolojisinin kahramanlarını ölümsüz kılan bestecinin büyük bir hayranı olan Adolf Hitler'in dümen suyunda olarak bir zamanlar Nazi büyükleri buraya akın ederlerdi. Bakımlı ve tertemiz evleriyle karlar altındaki bu küçük şehir Ocak ayında çok sessizdi. Şehrin bir mil ötesindeki sakin ve sapa bir yol üstünde bulunan Alfred Oster'in evine giderlerken başka hiçbir araca rastlamadılar. Kafatasını örten kıvırcık saç yığını ve mavi gözleriyle kaba yapılı bir adam olan eski SS subayı onları bekliyordu. Zamanlarını dağlarda, rüzgar, güneş ve tertemiz bir hava içinde geçiren insanların sağlıklı yanık kırmızılığı vardı yüzünde. Motti onları tanıştırdıktan sonra Oster'e Leo'nun mektubunu verdi. Baviyeralı mektubu okudu ve dik dik Miller'a bakarak başını salladı. "Pekala," dedi, "bizden denemesi. Ne kadar kalabilir burada?" "Motti, henüz bir fikrimiz yok," dedi. "Hazır oluncaya kadar herhalde. Kendisine yeni kimlik vesikaları da çıkarmamız gerek. Size haber veririz." Motti birkaç dakika sonra gitti. Oster Miller'ı oturma odasına götürdü ve elektriği yakmadan önce inen akşam karanlığına karşı perdeleri indirdi. "Demek eski bir SS olmak istiyorsun," dedi. Miller olumlu anlamda başını salladı. "Evet." Oster ona döndü. "İşe önce bazı ana nitelikleri ele alarak başlayacağız. Askerlik görevini nerede yaptığını bilmiyorum ama kendisine yeni Alman ordusu adını vermiş olan sakat disiplinli demokratik süt anne koğuşlarında yaptığın muhakkak. Bu birinci nitelik. Yeni Alman ordusu son savaştaki herhangi bir İngiliz, Amerikan ya da Rus alayının karşısında 10 saniyeden fazla dayanamazdı. Oysa bir ordu SS'i kendisinden 5 kat güçlü bir son savaş müttefik gücünün hakkından gelirdi. İkinci nitelik şu. Ordu SS'leri bu gezegenin tarihinde bugüne kadar savaşmış, en dayanıklı, en iyi eğitim görmüş, en iyi disiplinli, en yetenekli asker topluluklarıydı. Ne yapmış olurlarsa olsunlar bu gerçek değiştirilemez. Öylesine kabiliyetliydi onlar, Miller. Bu evde kaldığın sürece anlayışın bu olacaktır. Ben bir odaya girdiğim zaman fırlayıp esas duruşa geçeceksin. Fırlayacaksın ama. Senden 5 adım uzaklaşıncaya kadar topuklarını şakırtıyla birbirine yapıştırıp aldığın esas duruşu bozmayacaksın. Sana cevap bekleyen bir şey söylediğim zaman "Jawohl, Herr Hauptsturmführer" diyeceksin. Dipnot: tamam kumandanım. Bir emir ya da bir talimat verdiğim zaman "Zu Befehl, Herr Hauptsturmführer" diyeceksin. İyice anladın mı? Dipnot: baş üstüne kumandanım. Miller şaşkın şaşkın başını salladı. Oster: topuklarını birbirine vur diye gürledi. Derinin sesini duymak istiyorum. Pekala, zamanımız olmadığına göre bu geceden tezi yok, hızla başlarız. Akşam yemeğinden önce erden en yüksek generale kadar rütbeleri ele alırız. Ünvanları, hitap ediş şeklini, SS'deki her rütbenin yaka alametlerini öğreneceksin. Sonra kullanılmış çeşitli üniformalara, SS'in bölümlerine ve bu bölümlerin çeşitli alametlerine, gece üniformasının, resmi tören üniformasının, normal zaman üniformasının, savaş üniformasının, kışla üniformasının ne zamanlar giyildiğine geçeriz. Bundan sonra Dachau SS eğitim kampında görmüş olman gereken siyasal ve öğretiye ilişkin tüm bilgileri öğreteceğim sana. Daha sonra da yürüyüş şarkılarını, eğlence şarkılarını ve çeşitli birliklere ait şarkıları ezberleyeceksin. Ben seni eğitim kampından ilk görevine kadar olan devre için hazırlayacağım. Bundan sonra Leon'un bana senin hangi birliğe geçtiğini, nerede çalıştığını, hangi komutanın emrinde olduğunu, savaşın sonunda ne gibi bir durumla karşılaştığını, 1945'ten sonra ne yaptığını söylemesi gerek. Göreceğin eğitimin birinci bölümü 2 ile 3 hafta sürecektir. Yıpratıcı bir kurstur bu. İşin kesin olarak şakaya gelir yanı yoktur. Eğer Odessa'ya girip baştakilerin kimler olduğunu öğrendikten sonra bir açık verecek olursan kendini kanalda bulursun. Ben korkak bir adam değilim. Fakat inan ki Odessa'ya ihanet ettikten sonra ben bile kaçıyorum onlardan. Burada başka bir adla yaşamam bu yüzdendir. Edward Rochman'ın peşine yalnız başına düştüğünden beri ilk kez olmak üzere Miller bu konuda çok ileri gidip gitmemiş olduğunu düşündü. Mackensen tam saat 10'da kurt adamın yazıhanesindeydi. Hilda'nın odasına açılan ara kapı dikkatle kapatıldıktan sonra kurt adam celladı masasının öbür yanındaki müşteri koltuğuna oturttu ve bir yaprak sigarası yaktı. Yoldaşlarımızdan birinin nerede olduğu ve yeni kimliği hakkında araştırmalar yapan birisi, bir gazete muhabiri var dedi. Adam harcama görevlisi anlayışla başını salladı. Bu tür söze girişlere birçok kez tanık olmuştu. Kurt adam devam etti. Eğer iş normal seyrini izleseydi, yani muhabir bir başarı elde edemeyeceğini anlayıp caysaydı ya da aranılan adam kendisini kurtarmak için pahalı ve tehlikeli bir çaba harcamaya değer kimse olmasaydı, meselenin üstüne durmazdık. Mackensen yumuşak bir sesle, "Bu seferki başka mı?" diye sordu. Kurt adam gerçek bir acınmayı belirten bir baş sallamasıyla, "Evet," dedi, "kötü bir talih eser olarak konu bizim için çok tedirgin edici. Muhabir için de canıyla ödeyecek bir durum arz ediyor. Muhabir bilmeyerek bir can damarına dokundu. Çünkü aradığı adam bizim ve uzun süreli planlamamız için hayati, hem de son derece hayati önemde birisi. Başka bir neden de muhabirin zeki, tuttuğunu koparan, başarılı ve ne yazık ki bu kameradımızdan kişisel bir intikam peşinde olması." Mackensen, "Nedir muhabiri buna iten sebep?" diye sordu. Kurt adam kaşlarını çatarak kararsızlığını belirtti. Cevap vermeden önce yaprak sigarasının külünü silkeledi. "Bir sebep olabileceğini sanmıyoruz," diye mırıldandı, "ama olduğu muhakkak. Aradığı adamın Yahudiler ve Yahudi dostları arasında hoşnutsuzluk yaratabilecek bir geçmişi var. Ostland'da bir gettonun komutanlığını yaptı. Başta yabancılar olmak üzere bazı kimseler orada yapılanlar konusundaki mazeretlerimizi kabul etmiyorlar. Bu muhabirin durumundaki gariplik şu, kendisi ne yabancı ne Yahudi ne tanınmış bir solcu ne de zaman zaman tozu dumana katmaktan öteye pek gitmeyen belirli vicdan kovboylarından biri. Hiçbiri değil. Değişik bir adam bu. Genç bir Alman. Ari ırktan bir savaş kahramanının oğlu. Bu hevesten vazgeçmesi için yapılan açık ve kesin uyarıya rağmen kameradlarımızdan birini böylesine bir ısrarla izlemesini gerektirecek, böylesine bir nefretin kendisine yerleşmesini mazur gösterecek hiçbir şey yok geçmişinde. Onun öldürülmesi emrini vermekle üzüntü duyuyorum. Ama ne yapayım ki bana başka bir çare tanınmadı. Yapmam gereken tek şey bu." "Bıçak mı, öldürmek mi?" diye sordu. Kurt adam onayladı. "Öldürmek." "Nerede bu adam?"
"Bilinmiyor." Kurt adam üstlerinde makineyle yazılmış yazılar bulunan iki sayfa kağıdı masanın üstüne yaydı. Adam bu, Peter Miller, muhabir ve araştırıcı. Son olarak Bad Godesberg'de Dresden Oteli'nde görülmüş. Şimdiye kadar oradan ayrılmış olmalı ama işe yine oradan başlamak en iyisi. Başka bir yerde bir kız arkadaşıyla birlikte oturduğu apartman katı. Kıza kendini Miller'in iş yaptığı başlıca dergilerden biri tarafından gönderilmiş bir kimse olarak tanıtırsın. Eğer kız onun nerede olduğunu biliyorsa durum böyle olunca söyler sana. Dikkati çeken bir arabası var. Araba hakkındaki tüm ayrıntıları orada öğreneceksin.
Mackensen, paraya ihtiyacım olacak benim dedi.
Kurt adam böyle bir istekle karşılaşacağını daha önceden tahmin etmişti. İçinde 10.000 mark olan küçük bir paketi masanın öbür yanına sürdü.
Katil emirleriniz diye sordu.
Kurt adam bul ve öldür dedi. Rolf Günther Kolb'ün Bremen'de öldüğü haberi Münih'teki Leon'a 5 gün sonra 13 Ocak'ta ulaştı. Leon'un Kuzey Almanya'daki temsilcisinden gelen mektupta ölünün şoför ehliyeti de vardı. Leon kendisindeki eski SS'lerin listesinden adamın rütbe ve numarasını kontrol etti. Batı Almanya arananlar listesinde olup olmadığına baktı. Listede Kolb'un adı yoktu. Leon bir süre şoför ehliyetindeki fotoğrafa baktıktan sonra kararını verdi. Telefon santralında çalışan Motti'ye telefon ederek yanına çağırdı. Yardımcısı görevini tamamlar tamamlamaz geldi. Leon Kolb'un şoför ehliyetini onun önüne serdi.
İşte bize gereken adam dedi. 19 yaşındayken SS'le çavuşmuş. Savaş sona ermeden az önce terfi etmiş. Ellerinde adam kalmamış herhalde. Miller'in yüzünde bazı değişiklikler yapılsa bile birbirlerine hiç benzemiyorlar. Hem bundan hiç hoşlanmıyorum ben. Yakından bakılınca hemen belli oluyor. Ama boyları ve yapıları denk. Yeni bir fotoğrafa ihtiyacımız olacak. Bu bekleyebilir. Fotoğrafın üstüne basmak üzere Bremen Emniyeti Trafik Şubesi damgasının bir eşine ihtiyacımız var. Bununla ilgilensen.
Motti gittikten sonra Leon Bremen'e telefon ederek bazı emirler verdi. Alfred Oster öğrencisine, ''Pekala'' dedi, ''şimdi şarkılara başlayacağız. Horst Wessel diye bir şarkı adı duydun mu hiç?''
''Miller elbette'' dedi, ''Nazi yürüyüş şarkısıydı.''
Oster şarkının ilk birkaç notasını dudaklarını açmadan mırıldandı.
Miller, ''Evet evet'' dedi, ''şimdi melodisini de hatırladım, yalnız sözlerini bilmiyorum.''
''Sana bir düzine kadar şarkı öğreteceğim, bakarsın sorabilirler. Fakat bu şarkıların en önemlisi Horst Wessel'dir. Kameradlarla beraber söyledikleri zaman şarkıya senin de katılmanı isteyebilirler. Bu şarkıyı bilmemek demek, ölüm kağıdını imzalamak demektir. Haydi sen de tekrar et.''
''Bayraklar yüksekte, saflar sımsıkı birbirine yapışık.''
Ocak ayının 18'iydi.
Mackensen Münih'teki Schweizerhof Oteli'nin barında oturmuş, hem kokteylini yudumluyor hem de kafasını kurcalayan konuyu, kişisel ayrıntıları ve yüzü belleğine iyice yerleşmiş olan Miller'i düşünüyordu. İşinde çok titiz bir adam olan Mackensen, Batı Almanya'daki tüm Jaguar ajantalarıyla temas etmiş ve onlardan Jaguar XK150 spor arabalarının bir dizi reklam fotoğrafını almıştı. O bakımdan neyi aradığını biliyordu. Biliyordu ama aradığını da bulamıyordu. Bad Godesberg'deki iz hemen Kolonya havaalanına uzanmış, oradan sağlanan bilgiyle Miller'in Londra'ya uçtuğu ve yeni yılın ilk 36 saati içinde geri döndüğü ortaya çıkmıştı. Ondan sonra kendisi de arabası da kaybolmuştu. Miller'in apartmanında yapılan araştırma genç adamın güzel ve neşeli kız arkadaşıyla konuşmaya yol açmış, fakat bu da sadece Münih'ten postaya atılan ve Miller'in bir süre orada kalacağını bildiren mektubundan öteye geçememişti. İşte bir haftadır ki Münih hiçbir ipucu vermiyordu. Mackensen her oteli, genel ve özel park yerlerini, servis garajlarını ve benzin istasyonlarını araştırmıştı. Aradığı adam sanki yeryüzünden silinmişti. İçkisini bitiren Mackensen bar sandalyesine inerek kurt adama durumu bildirmek üzere telefona gitti. Oysa olduğu yerden 1200 metre ötede Leon'un antikacı dükkanı olarak kullandığı ve küçük aşırı örgütünü yönettiği evinin duvarlar çevrili avlusu içinde sarı çizgili siyah Jaguar duruyordu. Beyaz gömlekli bir adam Bremen Genel Hastanesi'nin kalem odasına girdi. Adamın boynunda yeni bir hastane doktorunun belirtisi olan bir göğüs dinleme aleti asılıydı. Kalemdeki danışma ve dosya memuruna, ''Rolf Günther Kolb adında bir hastamızın dosyasını görmek istiyorum.'' dedi. Memur kadın doktoru tanımıyordu ama tanımamasının bir sakıncası yoktu. Böyle düzinelerle doktor vardı hastanede.
Dosya dolabındaki dosyalara baktı. Bir dosyanın üstünde Kolb yazısını gördü ve dosyayı doktora verdi. Sonra çalan telefona bakmaya gitti. Doktor oradaki sandalyelerden birine oturarak dosyaya göz gezdirdi. Dosyada sadece Kolb'ün sokakta düştüğü, bir can kurtaran hastaneye getirildiği, yapılan muayenesinde son safhasında olan öldürücü bir mide kanserine tutulmuş olduğu, ameliyat edilmemesine karar verildiği, bir umut olmamakla birlikte hastaya bazı ilaçlar hazırlandığı, daha sonra da acı dindirici çarelere başvurulduğu yazılıydı. Dosyadaki son kağıtta da şunlar yazılıydı. Hasta 8-9 Ocak gecesi ölmüştür. Ölüm nedeni mide kanseri. Arabası yoktur. Korpus delikti 10 Ocak'ta belediye morguna teslim edilmiştir. Kağıt hastayla ilgili doktor tarafından imzalanmıştı. Yeni doktor son sayfayı dosyadan çıkardı ve onun yerine kendi getirdiği kağıdı koydu. Bu kağıtta ise şunlar yazılıydı. Hastaneye getirilen hastanın arz ettiği ciddi duruma rağmen UR ilaçlara cevap vermiş ve hastalık duralamıştır. Hasta 16 Ocak'ta başka bir yere taşınmasını sağlayacak hale gelmiş ve kendi isteği üzerine hastalık sonrası toparlanması için bir can kurtaranla Delmenhorst Arkadiye Kliniğine nakledilmiştir. İmza okunması da imkanı olmayan bir karalamaydı. Doktor dosyayı memura verdi, gülümseyerek teşekkür etti. Ocak ayının 22'siydi. Bundan 3 gün sonra Leon kendi özel çapraz bilmecesinin son bölümünü dolduran küçük bir bilgi edindi. Kuzey Almanya'daki bir turizm bürosunda çalışan bir memur kendisine bir haber ulaştırarak Bremerhaven'da fırıncılık yapan bir adam kendisi ve karısı için yer ayırttığı kış gezisine katılacaklarını kesin olarak bildirmişti. 16 Şubat pazar günü Bremerhaven'dan ayrılacak olan çift 4 hafta sürecek olan bir Karayipler gezisine çıkacaktı. Leon adamın savaş sırasında SS albayı olduğunu, savaştan sonra da Odessa'ya girdiğini biliyordu. Mott diye şehre gidip ekmek pişirme tekniğini öğreten bir kitap satın almasını emretti. Kurt adam şaşkına dönmüştü. Almanya'nın başlıca şehirlerindeki temsilcileri 3 haftaya yakın bir süredir Miller adında bir adamla siyah bir Jaguar spor araba arıyorlardı. Hamburg'daki apartman dairesi ve garaj göz altındaydı. Ostdorf'taki orta yaşlı kadının ziyaretine gidilmiş fakat kadın oğlunun nerede olduğunu bilmediğini söylemişti. Başlıca resimli dergilerden birinin yazı işleri müdürü tarafından yapılıyormuş ve Miller'a acele olarak çok kazançlı bir iş teklif ediliyormuş gibi Ziggy adında bir kıza birçok telefonlar yapılmış fakat kız da erkek arkadaşının nerede olduğunu bilmediğini söylemişti. Miller'ın Hamburg'daki bankasına başvurulmuş fakat genç adamın Kasım'dan beri bankaya hiç uğramadığı öğrenilmişti. Kısaca kaybolmuştu Miller. Ocak ayının 28'i olmuştu. Kurt adam hiç istemediği halde kendini bir yere telefon etmek zorunda hissetti. Üzüntüyle alıcıyı kaldırarak telefon etti. Uzakta dağlardaki bir adam yarım saat sonra telefonu yerine bırakarak alçak sesle ve kötü kötü küfretti uzun uzun. Bir cuma akşamıydı ve telefon geldiği zaman 2 gün geçireceği malikanesine daha yeni adım atmıştı. Çok güzel döşenmiş çalışma odasının penceresine giderek dışarıya baktı. Pencereden dökülen ışık çayırı örten kalın kardan halının üstüne yayılıyor, mülkün büyük bir kısmını kaplayan çam ağaçlarına doğru uzanıyordu. Daha çocukken okulun Noel tatillerinde Graz çevresindeki dağlarda zenginlerin evlerini gördüğünden beri hep dağlarda kendisine ait bir malikanede güzel bir evde böyle yaşamayı kurmuştu. Şimdi bunlara sahipti ve bu yaşantıyı çok seviyordu. Burası büyüdüğü bir bira işçisinin evinden, 4 yılını geçirdiği Riga'daki evden, Buenos Aires'teki döşeli pansiyon odasından ya da Kahire'deki bir otel odasından çok iyiydi. Boyuna sahip olmayı düşlediği bir şeydi bu. Fakat gelen telefon onu tedirgin etmişti. Evi çevresinde kimsenin görülmediğini, fabrikası dolaylarında kimsenin dolaşmadığını, kimsenin kendisi hakkında sorular sormadığını telefon edene söylemişti. Ama merak da etmişti. Miller, kimdi bu Allah'ın belası Miller? Muhabirin hakkından geleneceği hakkında telefonda verilen garanti kuruntusunu pek az yatıştırmıştı. Telefon edenin ve arkadaşlarının Miller tarafından gelen tehdidi ele alışlarındaki ciddiyet, ertesi gün malikaneye bir fedai gönderilmesi yolundaki kararla kendini belli ediyordu. Bu fedai onun şoförlüğünü yapacak ve gerektiği sürece onunla beraber olacaktı.
Çalışma odasının perdelerini indirerek kış manzarasını yok etti. İyice pekiştirilen oda kapısı içeri herhangi bir sesin girmesini önlüyordu. Odadaki tek ses kuru çam kütüklerinin ocakta yanarken çıkardığı sesti. Oynaşan alevleri evi satın alıp modernleştirdiği zaman olduğu gibi bıraktığı şeylerden biri olarak asma yaprakları işlenmiş büyük dökme demir ocak çerçeveliyordu. Kapı açıldı ve karısı başını içeri uzattı. ''Yemek hazır.'' dedi. Edward Rochman cevap verdi. ''Geliyorum canım.''